Ayrım 6. Hiperaktif çocuk ve ergen okulda. Doktor Yankı Yazgan. Sayfa 57. Yan etkileri okulda gözlerken, stimülan ilacın yan etkileri ise daha ziyade ilk bir saatte belirgindir. Baş ağrısı, çarpıntı ve karın ağrısı gibi şikayetler okulda en sık rastlanabilecek yan etkilerdir. Bazı çocuklarda özellikle depresyona benzeyen durumlarla birlikte DEHB belirtileri mevcutsa, ilaç kullanımı sonrasında tedirginlik ve hırçınlık, aşırı duygusallık görülebilir. Bu yan etkiler genellikle tahammül edilebilir düzeyde kalır ve birkaç gün içinde hafifleyerek kaybolur. İştahsızlık, okulda yemek saatlerinde isteksizlik şeklinde kendini gösterir ve bilhassa küçük yaşlardaki çocuklarda çok göze çarpan bir belirtidir. İlaca bağlı bir başka rahatsız edici etki ise çocuğun durgun, dalgın ve tepkisiz bir ruh haline girmesidir. Alınan ilaç miktarının ihtiyaçtan fazla olduğunu gösteren bu işaret, daha düşük dozlarda kullanıldığında ilacın asıl yararını sağlayabileceği yönünde bir ipucu olarak da değerlendirilebilir. Özellikle ergenlerde ilaç uyumunu bozabilecek bu robotsuluk hissini doz azaltmasıyla gidermek mümkün olabilir. Stimülanların etkilerinin kaybolup asıl problem davranışın abartılı geri gelmesi olarak tanımlanan rebound durumuna bir kez daha dikkat çekelim. Stimülanların etkilerinin kaybolup asıl problem davranışın abartılı geri gelmesi olarak tanımlanan rebound durumuna bir kez daha dikkat çekelim. Bir yan etki ya da çekilme, yatıştırıcılarda gözlenen bir etki olmadığından ötürü bu bilgiyi doktora aktarmak çok yarar getirir. Stratera kullanımında rastlanan yan etki profilinin okulda gözlem açısından değerlendirilmesinde hırçınlık, sinirlilik, iştah değişikliği ve yatıştırıcılık üzerinde durulmalıdır. Bir grup kullanıcı ilacın etkilerinin gün içerisinde zayıfladığını bildirmekte olduğundan bu gözlemin aileyle ve doktorla paylaşılması yol gösterici olur. Her iki ilaç grubunda da okul ortamında farklı koşul ve saatlerde ortaya çıkan etkilerin yakından gözlenmesi ve kaydedilmesi ve doktorla iletişimde aktarılması tedaviye en yararlı katkılardan birisi olmaktadır. İlaçtan beklentiler. Hiperaktif ya da dikkati dağınık çocukların ilaç tedavilerinde sakinleştirmek ya da yatıştırmak gibi bir amaç yoktur. Tam tersine amaç, çocuğun amaçsız ve başıboş enerjisini kendi denetimi altına almasını sağlayacak, dikkat ve konsantrasyon devamlılığını sağlayabilmektedir. Notların yükselmesi, sınav başarısı gibi sadece dikkat ve konsantrasyona değil, bilgi birikimine ve kavramaya dayanan uzun vadeli sonuçların ilaç kullanımından beklenmesi sık yapılan hatalardan birisi oluyor. Bazen aileler, bazen de okullar bu not beklentisine kapılıyorlar. İlaçlar, bilginin öğrenilmesinin ve öğrenilmiş bilginin ortaya konmasının önündeki bazı engelleri kaldırarak başarının artışına katkıda bulunabilirler. Ama çalışma alışkanlıklarının kazandırılması, öğrenme ve planlama becerilerinin artırılması yalnızca ilaç kullanmakla sağlanamaz. Öğrenme ve planlama becerilerinin kazanılabileceği koşulların yaratılmasına ilaçların yaptığı katkıyı bir krediye benzetebiliriz. Kredinin ne şekilde kullanıldığı krediyi alanlara bağlıdır. Kredinin en iyi nasıl kullanılacağını göstermek, kredi kullanım koşullarını belirginleştirmek ve uygun kullanılıp kullanılmadığını izlemek ise doktorun sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu yerine getirirken doktorun, ailenin yanı sıra okul ve terapistlerle işbirliği içinde olması her zaman kolayca mümkün olmasa da zorunludur. Dikkat dağınıklığı ve aşırı hareketlilik durumlarındaki ilaç tedavileri hakkındaki özet bilgi. Etkili mi? 1939'dan bu yana uyarıcı ilaç kullanımı, 160 civarında kontrollü çalışma sonucunda ortalama %70 oranında semptom ortadan kaldırma. Kısa vadede yüksek etkililik. Uzun vadedeki yararlı etkiler IQ, ailenin tutumu ve eşlikçi sorunlara bağlı. Etki nasıl ölçülmeli? Okulda. Davranış ortam gereklerini uyum ve öğrenme ama notla değil. Evde. Anne-çocuk ilişkisi. Örneğin negatif sözlerin azalması, ev içi sorumluluklar. Toplumsal, spor gibi organize faaliyetlere katılım, faaliyetlerin düzenini aksatıcı davranışlarda azalma. Arkadaş, oyunlara katılımda artış, mızıkçılık gibi olumsuz davranışlarda azalma, arkadaşları tarafından kabul edilme. İlaç ne zaman kesinlikle yetmez. Depresyon, kaygı gibi duygularla ilgili sorunlar varsa, öğrenme güçlükleri varsa, anne baba tutumunda ciddi tutarsızlıklar ve yanlışlar varsa, çocuk 10 yaşından büyükse, okul içi tutumlarda ciddi tutarsızlıklar varsa, ilaç dışı yöntemlerden tek ya da ek olarak yararlanılır. İlaçların başlıca kısa vadeli yan etkileri nelerdir? Kısa vadeli yan etkiler sebebiyle ilaç bırakma veya kullanımama %4. En sık görülen yan etkiler uykusuzluk, iştahsızlık, mide ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi. Doz fazla kaçtığında ortaya çıkabilen gerginlik, sinirlilik, durgunluk, tikler gibi yan etkiler ilacın dozu düşülerek geçirilebilir. İlaç tedavisi sonlandırıldığında bu yan etkilerin kaybolması beklenir. Uzun vadede olduğu ileri sürülen yan etkiler ne ölçüde doğru? Büyüme, stimülan ilaç kullanımının ilk yılı içinde ilişkili olduğu düşünülen daha düşük bir büyüme hızı. Madde bağımlılığı, DEHB için çocukluğunda stimülanlarla tedavi görenlerde alkol ve madde bağımlılığı riskinin aynı kaldığı veya düştüğü görülmektedir. Etki ve yan etki gözlerken, stimülanlara Concerta ve Ritalin bağlı etkileri ve yan etkileri değerlendirirken ilacın etkisinin net biçimde hissedildiği günlük zaman dilimini göz önüne almak yararlıdır. Etkinin geçtiği saatlerdeki zorlanmaların bir geri tepme, rebound etkisi olabileceği akla getirilmelidir. Yararlı etkileri ise ilk günlerden başlayarak gözlemek mümkündür. Atomoksetinin, statirin etkisi ise ilk iki haftada hissedilir. Bir düzeye gelebilir. Etkisi konusunda kesin bir karar vermek için 6. haftaya kadar beklemek gerekebilir. Yan etki profilindeki belirtileri ise daha erkenden saptamak mümkündür. Sonuç: İlaç tedavileri uygun kullanıldığında en etkili kısa dönem tedavisi olarak kabul edilir. Uygun davranışsal ve pedagojik tedavileri kolaylaştırıcı ve etkinleştiricidir. Yan etki profili açısından çocukluk döneminin sık kullanılan ilaçlarından farksızdır. Ancak uzun süreli kullanımı sebebiyle daha titiz ve temkinle reçete edilmelidir. İlaçlara ilişkin diğer gerçekler. Doğrudan kalıcı bir etki göstermez. Etkili olduğu dönem içindeki gelişimsel kazanımlar ise kalıcı olabilir. DEHB belirtileri hayatın değişik evrelerinde devam etse bile, tedavi edilmeye gerektirecek düzeye bir yaşam aksatıcı ya da gelişimi engelleyici etki göstermeyebilir. İlacın gerekli olduğunu ya da etkili olacağını kesin olarak gösteren bir psikolojik test ya da teknik, EEG vesaire henüz yoktur. Yan etkiler göreli olarak hafif olsa bile iştah ve uyku değişiklikleri, bazı çocuklarda durgunluk ya da sinirlilik gibi sorunlar olabilir. Derslerdeki başarıyı tek başına artıramaz. Doz ve zamanlama sorunları yetersiz etki sebebi olabilir. İlaçların iyi geliyor olması kullanımı sürdürmemiz için yeterli bir sebep değildir. Güvenli kullanımda kısa vadeli yan etkileri ve uzun vadedeki düşük olasılıklı etkileri denetlemek için en doğru yol, doktorunuzla öngörülen biçimde yakın ve düzenli teması sürdürmektir. İlaçların etkilerine gereksinimin sürdüğünü anlamak, tedavi için en uygun yol olduğunu tekrar tekrar teyit etmek, izleme dönemindeki önemli görevlerden birisidir. Tedavi hakkında genel olarak söylenenleri özetlersek, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu genellikle başa çıkılabilen bir durumdur. Öğrenme güçlüğü, kaygı bozukluğu, karşı olma, karşı gelme bozukluğu gibi eşlikçi sorunların ayrıca ele alınması ve tedavisi gerekir. Tedavi, anne baba ve okulun tam katılımı ve bir uzmanın koordinasyonu ile gerçekleşir. Tedavi için en uygun dönem, okul öncesi ve okul çağının ilk yıllarıdır. Daha sonraki yıllarda sorunlarda çeşitlilik ve yaşa özgü ek gündem söz konusu olabilir. Tedavi, çocuğun öğrenme ve uyumunu zorlaştıran yapısal ve çevresel etkenlerin ortadan kaldırılmasından ya da etkisizleştirilmesinden ibarettir. 4. Bölüm. DEHB tanısı olan çocukların anne ve babaları için öneriler. Psikolojik danışman Selin Ünal, Doktor Yankı Yazgan. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgi edinmenin en iyi yolları. Çocuğunuzun bakımına katılan insanlarla konuşun. Doktorlar, hemşireler, psikologlar, öğretmenler. Kafa yapısı, size uyan başka ailelerden bu konuda tavsiye alın. DEHB hakkında kitaplar okuyun. Kitabın sonundaki listeye bakın. İnterneti bilinçli kullanın. Şarlatanlar, kendi reklamını yapmak amaçlı bilgi verenler ya da kendi kafa karışıklığını bulaştıranlardan uzak durun. Güvenilir, klasik bilim odaklı meslek örgütü web sitelerini ziyaret edin. DEHB'yi anlamak, çocuğunuzu anlamak için önemliden öte bir ön koşuldur. Çocuğunuzun sorununun bir felaket değil, dermanı olan bir dert olduğunu unutmamanızı da sağlayacaktır. DEHB ile ilişkili davranışları, derse dikkatini verememe, çabuk sıkılma, kendisine söylenenleri dinleyememe, yerinde duramama, sabırsız olma ve bekleyememe, Çok konuşma, bir iş için tamam deyip sürekli erteleme, plan yapamama, yaptığı planları uygulayamama, çocuğunuzun istemeden yaptığını unutmayın. Bir davranışın farkında olması, onu kontrol edebildiği anlamına gelmez. DEHB, bilmekten ziyade bildiğini yapmakla ilişkili bir sorundur. Onu sürekli suçlamayın. Kendinizi de suçlamayın. DEHB tanısıyla ve size önerilen ilaç tedavisi ilgili varsa sorularınızı, şüphe ve endişelerinizi her zaman çocuk psikiyatrınızla paylaşın. Doktorunuzla, çocuğunuzun öğretmeni ve rehber öğretmeniyle devamlı işbirliği içinde olun. Evde bir yaşam düzeni kurmak. Kuralları açıkça belirleyin ve bunları yazın. Sizin ve ailenizdeki diğer bireyler için gerçekten önemli olan kurallara odaklanın, daha az önemli olanlarla vakit kaybetmeyin. Bunları yazın. Böylece kurallarla ilgili tartışma yaşanmaz. Ev içinde çocuğunuza küçük sorumluluklar verin. Sonunda bunun hoşunuza gittiğini, size yardımcı olduğunu belirtin ve teşekkür edin. Rutinler düzenleyin. DEHB'si olan çocuklar rutinleri daha iyi karşılık verirler. Çünkü kendilerinden ne beklendiğiyle ilgili daha iyi fikir sahibi olurlar. Olumlu olmaya çalışın. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını ne kadar küçük görünürse görünsün mutlaka övün. Küçük olumsuz davranışlarını görmezden gelmeye çalışın. Çocuğunuza olumlu davranışlar kazandırmak için küçük ödüller koyun ve onu sürekli teşvik edin. Ne yapmamaları gerektiğini söylemek yerine ne yapmaları gerektiğini söyleyin. Çocuğunuzdaki problemin bir kısmının bu yaş grubundaki DEHB'si olmayan çocuklarda da olabileceğini unutmayın. Çocuğunuzu övün. Bir görevi tamamladığında veya iyi davrandığında çocuğunuza ne kadar memnun olduğunuzu söyleyin. Övgü tam davranışın arkasından gelmeli, saatler ya da günler sonra değil. DEHB'si olan çocuklar kendilerini kötü hissettikleri için kötü davranabilirler ve kötü davrandıkları için de kendilerini kötü hissedebilirler. Onları övmek kendilerini iyi hissetmelerini sağlar ve bu kısır döngüyü engeller. Gün içinde birlikte oyun oynamaya mutlaka zaman ayırın. Daha hareketli oyunları tercih ettiğinde hemen hayır demeyin. Kuralları olan hareketli oyunlar sayesinde çocuğunuzun hareketliliği bir miktar kontrol altına girmiş ve belli bir amaca yönlendirilmiş olur. Huzur planı yapın. Evde stresi ve karşılıklı gerginliği sonlandırmak için bazı düzenlemeler yapın. Eğer çocuğunuzla birlikte alışverişe çıkmak sizin için çok zorsa, alışverişi kendi başınıza huzur içinde yapabileceğiniz bir zaman ayarlayın. Eğer birlikte yapacağınız uzun bir araba yolculuğu size korku dolu anlar yaşatıyorsa, bunu molalarda farklı şeyler yapabileceğiniz iki ya da daha fazla kısa yolculuğa bölmeye çalışın. İyi olduğu alanlara odaklanın. Çocuğunuzu överek ve iyi olduğu şeylerde onu cesaretlendirerek kendine olan güvenine destek olun. DEHB'si olan çocuklarla başa çıkmanın püf noktası, yapamaz ve yapmak istemiyor arasındaki farkı bilmektir. Sırasını beklemeden konuşmak, kendisine verilen talimatları unutmak, organizasyon eksikliği, dikkatinin kolayca dağılması bunlar DEHB'nin bir parçasıdır. Bunların üzerinde çalışılabilir ve gelişme sağlanabilir. Unutmayın, DEHB'si olanlar da dahil tüm çocuklar bazen bilinçli olarak yaramazlık yaparlar. Anne babaları olarak yapamaz ve yapmak istemiyor arasındaki farkı söyleyebilecek kişiler sizlersiniz. Nasıl hissettiğinizi söyleyin. Çocuğunuzu doğrudan eleştirmek yerine, örneğin yaramazlık yapıyorsun gibi davranışlarının sizi nasıl etkilediğinden bahsedin. Örneğin, nokta nokta yaptığında bu beni gerçekten çok üzüyor. Ben, dili hakkındaki iletişim kitaplarından yararlanın. Tartışmalardan kaçının. Açıkça belirlenmiş kurallar var. Bunları siz de biliyorsunuz. Çocuğunuza da defalarca belirtmişsiniz. 3'e kadar sayın. Örneğin çocuğunuz başka bir çocuğun oyuncağını aldığında lütfen dinozoru geri ver. 3'e kadar sayacağım. 1 5 saniye bekleyin. 2 daha kuvvetli. 3 kendinize ve varsa diğer çocuklarınıza da mutlaka düzenli olarak zaman ayırın. DEHB genelde okul çağı, ergenlik ve belli bir oranda erişkinlikte de devam eder. Enerjinizi ihtiyatlı kullanın. Kendinize de mutlaka zaman ayırın. Ana baba olarak sorumluluğunuzu paylaşmayı bilin. Örneğin çocuğunuzun ders çalışmasına haftanın belirli günleri baba destek olsun. Gerekirse zorlandığı derslerde ana baba dışında başka birinden ders konusunda yardım aldırın. DEHB olan çocukların yaşadıkları sorunlar birbirine benzer olsa da her çözüm önerisinin çocuğunuza işe yaramayabileceğini unutmayın. Zorlandığınız alanlarda doktorunuzdan veya danışmanınızdan öneri isteyin. Davranışlarını olumlu yönde etkilemek için. Desteklenen davranışlar daha sık yapılır. Kösteklenen ya da caydırıcı tepkiler alan davranışlar ise azalır. DEHB tanısı olan çocukların hem evde hem okulda zorlandıkları davranış alanlarında ailenin ve öğretmenin de katılımıyla temelde ödül-ceza sistemine dayanan değişik davranış pekiştirme ya da caydırma programları denenebilir. Davranış programının içinde sosyal becerilere ve problem çözmeye odaklı yaklaşımlar da yer alır. Okuldaki bütün personelin davranış kontrolü programının içinde olması, problemli davranış sergileyen çocukların kendilerini kontrol becerilerini artırmada daha etkili olsa da böyle bir program okul çapında nadiren uygulanır. En azından sınıf öğretmeninin çocuğun yapması ve yapmaması beklenen davranışlar listesinden o haftaya da o gün için seçilenlerin ne ölçüde gerçekleştiğini belirttiği ve her gün doldurup anne babaya ilettiği bir karne en sık önerdiğimiz ilk basamak yöntemlerinden biridir. Davranış karnesi öğretmen tarafından doldurulup çocukla eve gönderildiğinde aile tarafından değerlendirilir. Çocuk o günkü davranışına göre daha önceden belirlenen ödülü, sevdiği bir şeyi belli bir süre, belli bir miktarda elde etme ya da cezayı sevdiği bir şeyden mahrum olma alır. Bu noktada ödül ceza sisteminin nasıl uygulanacağını iyi bilmek gerekiyor. Ceza, stratejik bir şekilde kullanıldığı takdirde etkili bir disiplin yöntemi olabilir. Ceza lafını sevmeyen bizim kuşak, yaptırım kelimesini kullanabilir. Yaptığımız eylemlerin doğal sonuçlarının, önümüzdeki yemeğimizi yemezsek bir sonraki öğünü beklemek zorunda kalırız. Ya da doğal olmayan, kardeşimi dövdüğümde akşamki Fener Galatasaray maçını seyredemem sonuçlarının sistematik biçimde uygulanmasını kastettiğimi belirterek devam edeyim. Ceza ya da ödül sisteminin en önemli özelliklerinden birisi tutarlılık ve planlılık gerektirmesi, kafaya göre ya da o günkü ruh haline göre uygulanmamasıdır. Bu nedenle ödül ceza uygulamayı elverişli bir sistematik yapısı olmayan kurum ya da ailelerin bu uygulamayı gerçekten hiç yapmamaları tercih edilir. Ödül ceza için gerekli sistematiği kuran, İşleyişi güvenilir ve öngörülebilir eğitim kurumları ve ailelerde ödül ya da cezanın pratik uygulamasına pek az gerek kalarak motivasyonun hızla içselleşebildiğini görüyoruz. Çocuğun içinde bulunduğu ortamın düzgün ve güvenilir olmasına etkilenmemesi mümkün mü? Buna kendi dünyamızdan bir örnek vereyim. Ülkemizde uymaya üşendiğimiz ya da uymayı küçümsediğimiz birçok kuralı, örneğin trafik kurallarını uygar ülkelerde nasıl benimsediğimizi bir düşünün. Çocuklar çok fazla eleştiri ve cezaya alışırlarsa, başaracaklarından emin olmadıkları durumlarda kolayca pes ederler. Bu yüzden iyi bir davranış programı ödüle ağırlık vermeli. Öte yandan, dürtü kontrol problemleri olan çocuklarda yalnızca ödül içeren sistemler de yeterli olmayacaktır. Ödülü iyilik, cezayı kötülük olarak değil, hayat denen sürecin işleyişinde etkin ve davranışlarımızı etkileyebileceğimiz bir işleyiş kuralı olarak görürsek ve gösterirsek, gelişme katkımız yüksek ve kalıcı olur. Ödül ceza için ilkeler. Ödül ceza sistemini uygularken aşağıda verilen genel önerileri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Kendinizi tanıyın. Çocuğunuza bir ceza verdiğinizde kendi davranışlarınızı gözleyin. Çocuğunuzun yanlış davranışlarına karşı gösterdiğiniz duygusal tepkiler önemlidir. Eğer çok sert ve aşırı öfkeli davranıyorsanız, çocuğunuzun davranışı kötüleşebilir. Sizi kontrolsüz görmek, onun için hem ürkütücü hem de size ve kararlarınıza karşı güven sarsıcı bir durum oluşturabilir. Çocuğunuzun ne yaptığını bilen bir anne babaya ihtiyacı var. Anahtar kelime, stratejik. Stratejikten kastımız, sadece şimdiye dönük olmayan anlamında. Attığınız adımın sonrasında ne olacağı hakkında en azından bir tahmininiz ya da beklentiniz olsun. Olsun ki, örneğin bir ceza verdiğinizde siz niye verdiğinizi, çocuk niye aldığını bilsin. Önce ödevle ilgili ödül sisteminin yapısı ve tutarlılığından emin olun. Ödül sisteminin tam işletildiğinden emin olmadan ceza uygulamalarına öncelik vermeyin. 1/4 oranını tutturmaya çalışın. Verdiğiniz ödüllerin miktarı ceza miktarının en az 4 katı olsun. Bu oran, daha doğrusu oranın yarattığı iyimser bakış, çocuğunuzda cesaretsizlik, haksızlığa uğramışlık, öfke ve saldırganlık gibi bu koşullarda pek arzu etmeyeceğiniz duygu ve davranışların ortaya çıkmasını önler. Söylediğiniz şey kastettiğiniz şey olsun. Ceza verirken kesin ve net olun. Dolambaçlı konuşmayın. Çocuk neyi yapmadığında ya da neyi yaptığında, kısacası aranızdaki uzlaşmaya uymadığında nelerden yoksun kalacağını net olarak bilsin. Mümkün olduğu sürece düzeltmeyi seçin. Sözlü olarak ve göstererek çocuktan istenen düzeltme etkili bir ceza biçimi olabilir. Yapın. Düzeltmesini isterken çocuğun ne yapması gerektiğini söyleyin. Çalışmaya şimdi başlaman gerekiyor gibi. Yapmayın. Ne yapmaması gerektiğini söylemeyin. Hayallere dalmayı ve zamanını boşa harcamayı bırak gibi. Düzeltmeyi hemen yapmasını isteyin. Hedef, yanlış davranıştan sonra çocuğunuza en kısa zamanda geri bildirim vermektir. Koşullar her zaman el vermese de. Özel noktalara odaklanın. Çocuğun düzeltmesi gereken davranışı özel olarak belirtin. Dikkatini matematik ödevine vermen gerekiyor gibi. Belirsiz ifadelerden uzak durun. Çok uyduruk yapıyorsun gibi. Düzeltmelerinizi basit ve kısa tutun. Düzeltme net ve kısa olduğunda faydalıdır. Net olun, sert değil. Düzeltmeyi ciddi olduğunuzu gösteren net bir tutumla yapın. Ödevinin başına dönmeye ne dersin gibi alaycı havada soru sormaktan kaçının. Ödüllerin geri alınması İngilizce literatürde response course. Çocuk düzgün çalışması sonucunda kazandığı puanları kardeşine vurduğunda veya ödevinin başından ayrıldığında kaybedebilir. Burada da 1/4 ceza ödül oranına dikkat etmek gerekiyor. Elde avuçta ne varsa almak iyi bir yol olmaz. Mola verme, time out. Çocuğu uyaran bulunmayan bir yerde, örneğin duvara dönük şekilde ve yaşına uygun bir süre, örneğin 6 yaşındaki bir çocuk için 6 dakika oturtmak, mola olarak bilinen bir davranışsal yaptırımdır. Genellikle etkili bir davranış kontrolü yöntemidir. Ancak ödev yapmayla ilgili güçlüklerde pek tavsiye edebileceğimiz bir strateji değildir. Çocuğu zaten yapmak istemediği, ödevden alıkoyduğu için ödül yerine geçebilir. Boş bir duvara bakarak oturmak, ödevini tamamlamaya çalışmaktan daha az sıkıcı gelebilir. Üstelik, mola bittiğinde ödevin yapılması zorunlu devam edebilir. Özetle, ödül ya da ceza biçimindeki yaptırım uygulamasının olmazsa olmazları nelerdir? Yaptırımı her seferinde aynı biçimde ve tutarlı uygulamaya çalışın. Yaptırımları davranışın hemen sonrasında uygulayın. Yaptırımın hangi davranışla ilgili olduğunun anlaşılmasını sağlayın. Yaptırımın çocuğun hayatında bir anlam ifade etmesine dikkat edin. Yaptırımlarda 4 ödül, 1 ceza oranını unutmayın. 6. ayrımın sonu, sayfa 68.